Ayrım 15.
23. Bölüm. Nerval İstanbul'da, Beyoğlu'nda yürüyüşler. Melling'in bazı resimlerinin ayrıntıları beni ürpertir. İstanbul'un benim bütün çocukluğumu, hayatımı geçireceğim sokaklarının, yollarının, evlerinin, mahallelerinin yerleşeceği bazı tepelerini, daha oralara hiç kimse yerleşmemişken, tek bina yapılmamışken ressam görmüş ve resmetmiştir. Daha sonra Yıldız, Maçka, Teşvikiye adını alacak yerleri elimde büyüteç, Melling'in manzara resimlerinin kenarlarında kavaklar, çınarlar ve bostanlarla kaplı boş tepeler olarak görmek, tıpkı yangın yerlerine, yanmış konakların bahçelerine, yıkık duvarlara, kemerlere, yıkıntılara bakarken hissettiğim gibi, bir zamanlar oralarda yaşamış İstanbulluların hissettiği acıya benzer bir duygu verir bana. İnsanın çocukluktan beri hayatının ve kendi dünyasının merkezi olarak benimsediği ve bu yüzden bütün bilgilerinin başlangıç noktası olan yerlerin aslında kısa bir zaman önce, doğumumdan 100 yıl önce var olmadığını görmek, tıpkı öldükten sonra arkamızda bıraktığımız dünyayı görmek gibi dayanılmayacak kadar meraklandırıcı ve sarsıcıdır. Bütün hayat deneyiminin ince ince biriktirilmiş bütün insani ilişkilerin ve eşyaların zaman karşısındaki ürperişidir bu. Aynı ürperişi Gerard de Nerval'in Doğuya Yolculuk adlı kitabının İstanbul bölümünün bir yerinde de hissederim. Melling'in resimlerini yapmasından yarım yüzyıl sonra 1843'te İstanbul'a gelen Fransız şair, kitabının bir yerinde 50 yıl sonra tünel olacak yerden Galata Mevlevihanesi'nden bugün Taksim dediğimiz yere kadar, tıpkı benim 115 yıl sonra annemin elini tutarak yapacağım gibi yürüyüşünü anlatır. Bugün Beyoğlu dediğimiz ana cadde, Cumhuriyet'ten sonra İstiklal Caddesi adını alacak Grand Rue de Pera 1843'te de aşağı yukarı aynıdır. Nerval, Mevlevihane'den sonra caddeyi Paris'e benzetir. Moda kıyafetler, çamaşırcı dükkanları, kuyumcular, pırıl pırıl vitrinler, şekerciler, İngiliz ve Fransız otelleri, kahveler, elçilikler. Şairin Fransız Hastanesi, bugünkü Fransız Kültür Merkezi dediği yerden sonra ise şehir şaşırtıcı, sarsıcı, hatta benim için korkutucu bir şekilde biter. Çünkü bugün Taksim Meydanı denilen ve çocukluğumdan beri çevresinde yaşadığım benim dünyamın merkezi ve en büyük meydanı Nerval, at arabalarının ve köfte, karpuz ve balık satıcılarının oyalandığı boş bir yer olarak anlatır. Düzlüğün manzarasından ve kenarından köşesinden meydana ve şehre katılarak 100 yılda yok olacak mezarlıklardan söz eder. Ama Nerval'in aklımdan hiç çıkmayan cümlesi, şehrin daha sonra benim bütün hayatımı geçireceğim ve bana hep çok eski apartmanlarla kaplı gibi gelecek düzlükleri hakkındadır. Çam ve ceviz ağaçlarının gölgelediği kocaman, sonsuz bir yayla. Nerval İstanbul'a geldiğinde 35 yaşındaydı. 12 yıl sonra kendisini Paris'te asmasına yol açacak melankoli buhranlarından ilkini 2 yıl önce geçirmiş ve bir süreliğine tımarhanede yatmıştı. Bütün hayatını belirleyecek karşılıksız bir aşkla sevdiği tiyatro oyuncusu Jenny Kalın da 6 ay önce ölmüştü. Nerval, Mısır, Kahire, İskenderiye, Suriye, Kıbrıs, Rodos, İzmir ve İstanbul'dan geçecek doğu yolculuğuna bu acılarla birlikte ve tabii ki Chateaubriand, Lamartine ve Hugo ile Fransız edebiyatında bir gelenek olmaya başlayan romantik doğu düşlerinin etkisiyle çıkmıştı. Nerval'in kendinden önceki yazarlar gibi doğu hakkında bir şeyler yazma niyetini ve Fransız edebiyatında melankoli ile özdeşleştiğini de göz önünde tutunca insan, şairin İstanbul'da göreceklerinin çok özel ve değerli olacağına hükmediyor. Ama Nerval 1843 İstanbul'unda kendi melankolisine değil de onu unutturacak şeylere dikkat eder. Zaten doğu yolculuğuna ruhsal acılarını arkada bırakmak, en azından bunları kendinden ve çevresinden gizlemek için çıkmıştı. Babasına yazdığı bir mektupta doğu yolculuğunun 2 sene önceki cinnet tımarhane vakasının devamı gelmeyen basit bir kazanın sonucu olduğunu insanlara kanıtlayacağını yazmış ve umutla sağlığının da çok iyi olduğunu eklemişti. Yenilginin, yoksulluğun ve batı karşısında zayıf düşmenin darbesini henüz yememiş İstanbul'un da şaire hüzün duygusunu beslemek için yeterince görüntü vermediğini düşünebiliriz. Unutmayalım ki hüzün, yenilgiden sonra şehirde yaşayanların şehrin içinde hissettikleri bir duygudur. Nerval, ünlü şiirindeki kelimelerle melankolinin, kara güneşinin doğuda yer yer görüldüğünü yolculuk kitabında yazar ama örnek olarak Nil kıyılarını gösterir. 1843 İstanbul'unda ise şehrin en zengin, çekici, egzotik yerlerinde hakkında yazılacak malzeme arayan aceleci bir gazeteci gibi davranır. Bu yüzden şehre Ramazan'da gelmişti. Bu onun gözünde Venedik'e karnaval zamanı gitmek gibi bir şey olmalı. Ramazan'ın hem bir periz hem de bir karnaval zamanı olduğunu yazar. Nerval, Ramazan gecelerinde karagöz oynatanları, geceleri lambalarla aydınlanan şehrin manzaralarını seyreder ve kahvehaneye gidip hikaye anlatıcısını dinler. Daha sonraları pek çok batılı gezginin yapıp yazacağı bu gözlemler, 100 yıl sonra modern teknoloji, batılılaşma ve yoksullaşma sonucu İstanbullular tarafından bırakılıp unutuldu ve bu sefer İstanbullu yazarların eski Ramazan geceleri ve eğlenceleri benzeri pek çok hatıra yazısına ve kitabına konu oldu. Çocukluğumda geçmişe özlemle ve büyülenerek okuduğum ve kendi kendime oruç tuttuğum o güne beni hazırlayan bu edebiyatın arkasında Nerval ve benzeri pek çok batılı gözlemcinin şekerlendirerek egzotikleştirdiği ve hepsi birbirlerinden etkilenerek geliştirdikleri turistik bir İstanbul imgesi var. İstanbul'a gelip 3 günde bütün bu turistik yerleri gezip hemen bir yazı kitap yazan İngiliz yazarlarla alay etmesine rağmen Nerval de onlar gibi derviş tekkesine ayin izlemeye gitmiş, padişahın saraydan çıkışını bekleyip onu uzaktan bir görmüş, Nerval göz göze geldiklerini, Abdülmecit'in de kendisini gördüğünü iddia eder. Ve mezarlıklarda uzun gezintilere çıkarak Türklerin kılık kıyafetleri, adetleri ve töreleri hakkında fikir yürütmüştür. Kendini astığı sırada sayfalarını cebinde taşıdığı ve gerçeküstücülerin André Breton, Paul Éluard ve Antonin Artaud'un büyük hayranlık duyduğu Aurelia ya da Hayat ve Rüya adlı tüyler ürpertici ve benzersiz otobiyografik kitabında Nerval, aşık olduğu kadın tarafından reddedilince hayatta artık kendisine kaba saba oyalanmalardan başka bir şey kalmadığını anlatır ve dünyayı dolaştığını ve uzak milletlerin kıyafetleri ve tuhaf töreleriyle aptalca oyalandığını dürüstçe itiraf ediverir. Töreler, manzaralar, doğulu kadınlar ya da Ramazan geceleri hakkında yaptığı gazeteci tarzı gözlemlerin yüzeyselliğinin, ucuzluğunun ve kabalığının bilincinde olduğu için Nerval, Doğuya Yolculuk adlı kitabına tıpkı anlatısının etkisi azaldıkça araya yeni ve saf bir hikaye sıkıştırması gerektiğini hisseden yazarlar gibi çoğunu kendisinin geliştirip uydurduğu uzun hikayeler eklemişti. Yahya Kemal ve Abdülhak Şinasi Hisar ile birlikte hazırladıkları İstanbul adlı kitap için şehrin mevsimleri hakkında yazdığı uzun bir yazıda Tanpınar bu hikayelerin uydurma mı, geleneksel Osmanlı hikayeleri mi olduğunu merak edip araştırdığını yazar. Nerval'in düş dünyasına, derinliğine ve yoğunluğuna daha yaklaşan ama İstanbul'la fazla ilgisi olmayan bu hikayelerin arasında şehir gözlemleri, Şehrazat tarzı bir çerçeve hikaye işlevi görür. Zaten çizdiği tabloların yeterince güçlü olmadığını hissettikçe ikide bir, tıpkı Binbir Gece masalları gibi diyerek okuru tavlamak isteyen Nerval, İstanbul gezisini, sarayları, camileri, hamamları, başkaları o kadar çok anlattı ki ben anlatmadım diyerek bitirirken, 100 yıl sonra Yahya Kemal ve Tanpınar gibi İstanbul yazarlarının kulaklarına küpe olacak ve batılı gezginlerin ağzında basma kalıp bir lafa dönüşecek bir şey söyler. Dış görünüşü dünyanın en güzel manzaralarını veren İstanbul'un bazı mahallelerinin sefaleti, bazılarının pisliği, şehri kulislerine girilmeden salondan seyredilmesi gereken bir tiyatro dekoruna benzetir. Daha sonra yazılarıyla ve şiirleriyle İstanbullulara seslenen bir İstanbul imgesi geliştirecek olan Yahya Kemal ile Tanpınar, bunu ancak manzaranın güzelliği ile kulislerin sefaletini birleştirerek yapabileceklerini Nerval'i okurken sezmiş olmalılar. Ama her ikisi de Nerval'e hayran olan bu en büyük iki İstanbul şairinin, yazarının, Yahya Kemal ile Tanpınar'ın keşfedip geliştirdikleri, kendilerinden sonraki kuşağın basitleştirerek yaygınlaştırdığı ve şehrin güzel görüntülerinden çok yoksullaşma ve tarihin dokusuyla yapılmış bu İstanbul imgesini anlayabilmek için İstanbul'a Nerval'den sonra gelen başka bir yazarın kitaplarına da bir bakmamız lazım. 24. bölüm Gotye'nin kenar mahallelerde melankolik yürüyüşü. Yazar, gazeteci, şair, eleştirmen, romancı Teofil Gotye, Nerval'in liseden arkadaşıydı. Gençliklerini birlikte geçirmişler, Hugo'nun romantizmine birlikte hayran olmuşlar, bir dönem Paris'te çok yakın yaşamışlar, hiçbir zaman da kopmamışlardı. İntihar etmeden birkaç gün önce Nerval, Gotye'yi aramış, bir sokak lambasına kendini asarak öldürmesinden sonra da Nerval hakkında Gotye içe işleyen bir yazı yazmıştı. Bundan 2 yıl önce, yani Nerval'in doğu yolculuğundan 9 yıl sonra ve benim doğumumdan tam 100 yıl önce 1852 yılında, daha sonra Rusya'ya karşı İngiltere, Fransa ve Osmanlı Devleti'nin yakınlaşmasına ve Kırım Savaşı'na yol açacak olaylar bir doğu gezisini Fransız okurlar için gene ilgi çekici hale getirdi. Nerval'in bir ikinci doğu gezisi hayallerini kurduğu bu günlerde bu sefer Gotye İstanbul'a geldi. Su buharı ile işleyen gemilerin hızı ve yaygınlaşması Paris-İstanbul yolculuğunu 11 güne indirmişti. Gotye, İstanbul'da 70 gün kaldı ve izlenimlerini önce çalıştığı gazetede tefrika etti, hemen sonra da Konstantinopol adlı bir kitapta topladı. Pek çok dile çevrilen, popüler olan bu kalınca kitap, 19. yüzyılda İstanbul hakkında yazılan kitaplar içinde İtalyan yazar Edmondo de Amicis'in 25 yıl sonra Milano'da yayımlanacak Konstantinopol'undan sonra en iyisidir. Gotye'nin seyahat yazıları arkadaşı Nerval'e kıyasla çok daha işbilir, derli toplu ve akıcıdır. Gotye bir feyotonist olduğu, sanat kültür gazeteciliği ve tefrikacılığı yaptığı için ve her gün gazeteye bir yazı yetiştirmesi gerektiğini bilen birinin aceleciliğiyle ve eğlendirme endişesiyle yazdığı için böyledir bu. Flaubert onu bu yüzden eleştirmiştir. Ama bu gazeteci zayıflıkları onun İstanbul üzerine kitabını her zamanki padişah, kadınlar, mezarlıklar gibi basma kalıp ve hazır konuları bir yana bırakırsak bir büyük şehir röportajı haline getirmiştir. Bu röportajı daha sonra Yahya Kemal ve Tanpınar gibi İstanbul imgesini İstanbullular için geliştirecek kişilerin gözünde önemli yapan şey ise Gautier'in bir yandan becerikli bir gazeteci gibi davranırken bir yandan da arkadaşı Nerval'in öğüdünü tutup şehrin kulislerine girmesi, kenar mahallelere, yıkıntılara, karanlık ve pis sokaklara sokulması, yoksul ve ücra İstanbul'un turistik manzaraları kadar önemli olduğunu okura ilk defa hissettirmesidir. İstanbul'a yolculuğunda Gautier'in aklında arkadaşı Nerval olduğu kitabının daha yolculuk kısmından anlaşılır. Gautier, Sitere adasından geçerken burada Nerval'in bir dar ağacında yağlı kumaşlara sarılarak asılmış bir ceset gördüğünü hatırlatır. Biri daha sonra kendini asacak iki arkadaşın çok sevdiği bu imgeyi bir üçüncü dostları Baudelaire, Nerval'in doğuya yolculuğundan alıp kendi Sitere'ye yolculuk şiirinde kullanmıştı. İstanbul'a gelince Gautier tıpkı Nerval gibi şehirde daha rahat gezebilmek için Müslüman kılığına girer. O da şehre Nerval gibi Ramazan'da gelmiştir ve Ramazan akşamı eğlencelerini ballandırarak anlatır. Gautier tıpkı arkadaşı gibi Üsküdar'a geçip Rufai dervişlerinin zikirlerini seyreder. Mezarlıklarda dolaşır, mezar taşları arasında oyun oynayan çocukları görür, bir kara göz oyunu izler, dükkanlara girip çıkar, çarşı pazarı zevkle ve dikkatle insanlara dönük bir şekilde gezer ve tıpkı Nerval gibi cuma namazına giden Padişah Abdülmecit'i görmek için bir gayret sarf eder. Gautier çoğu batılı gezginler gibi çok uzaktan şöyle bir gördüğü Müslüman kadınlar ve onların kapalılığı, erişilmezliği, esrarı hakkında bilinen fikirleri yürütür. Sakın kocalarına, karılarına nasıl olduğunu sormayın der. Ama gene de kadınların şehir sokaklarında tek başlarına olmasa da gezip tozduklarını dürüstçe söyler. Nerval'in fazla turistik bularak bahsetmediği Topkapı Sarayı'ndan, camilerden, at meydanından da uzun uzun bahseder. Bütün bu yerler ve konular İstanbul'a o dönem gelen batılı gezginlerin görmek ve anlatmakla kendilerini yükümlü hissettikleri şeyler olduğu için belki de Nerval'in etkisini bu turistik konularda abartmamak gerekir. Gautier'in kitabını çok okunaklı kılan şey, yazarın kendine güveni, gözlem ve şaka yapabilme yeteneği ve acayip ve tuhaf olana karşı bir batılı gazeteci merakı taşımasına rağmen bunu yeri gelince çok görmüş birinin olgunluğuyla şakaya vurabilmesi kadar onda bir ressam gözü olmasıdır. Théophile Gautier, Hugo'nun Oriental'daki şiirlerini 19 yaşında okuyana kadar ressam olmayı düşlemişti. Gününün çok parlak bulunan bir resim eleştirmeniydi. İstanbul'un manzaralarından, görüntülerinden söz ederken daha önce hiçbir yazarın İstanbul'a uygulamadığı kadar geniş bir resim sözlüğüne başvurdu. Galata Mevlevihanesi'nin bulunduğu düzlükten, yani 9 yıl önce Nerval'in de sözünü ettiği ve çocukluğumda annemle çıktığımız Beyoğlu gezilerinin son noktası olan Maçka Tünel tramvayına bindiğimiz bugünkü tünel meydanından Haliç'in ve İstanbul'un silüetinin görünüşünü anlatırken manzaranın o kadar tuhaf bir güzelliği vardı ki insana gerçek dışı geliyordu dedikten sonra minareler, kubbeler, Ayasofya, Beyazıt Camii, Süleymaniye, Sultanahmet, bulutlar, Haliç'in suları, Sarayburnu'ndaki servilerle kaplı bahçeler ve arkadaki düşünülemeyecek kadar ince, sedefimsi mavi gök arasındaki ışık oyunlarını, yaptığı resmin inceliklerine hakim bir ressamın zevki ve ne yaptığını bilen bir yazarın güveniyle öyle bir anlatır ki, bu manzarayı hiç görmemiş olan okur da zevk alır. İstanbul'un manzaralarına, şehrin görünüşünün bir yağın ışık oyunu yaparak değişmesine gözü en açık İstanbul yazarı olan Ahmet Hamdi Tanpınar, Gotye'nin bu dilinden ve dikkatinden çok şey öğrendi. İkinci Dünya Savaşı sırasında yazdığı bir makalede Tanpınar, Türk romancılarının çevrelerindeki eşyayı görme ve anlatma konusundaki isteksizliklerini Batılı yazarlarla karşılaştırarak örneklendirirken, Stendhal'in, Balzac'in, Zola'nın resimle ne kadar iç içe olduğunu, ayrıca Gotye'nin bir ressam olduğunu hatırlatır. Manzarayı, bütün ışıkları, güzelliği ve incelikleriyle dile geçirebilme ve onu bir duygu olarak anlatabilme yeteneği, Gotye'nin İstanbul'un kulislerinde, şehrin arka sokaklarında, fakir ve ücra İstanbul'daki yürüyüşlerinden çok parlak bir metin çıkarmasına yaradı. Arka sokaklara, sur diplerine yürüyüşe gitmeden önce Gotye, kendisinden önce İstanbul'u ziyaret etmiş olan arkadaşlarının uyarılarıyla şehrin harika manzaralarının tıpkı ışık ve belirli bir bakış açısı gerektiren tiyatro dekorları gibi yaklaştıkça çekiciliklerini kaybettiklerini öğrendiğini yazar. Uzaktan hayranlık verici bir manzara olarak gözüken şey aslında dar, dik, pis ve özelliksiz sokakların, düzensiz ev ve ağaç yığınlarının güneşin paletiyle renklendirilmesidir. Ama kirli ve düzensiz çevreyi güzel ve hüzünlü olarak görecek gözde vardı Gotye'de. Romantik edebiyatın Yunan ve Roma yıkıntıları, çökmüş medeniyetlerin kalıntıları karşısında duyduğu heyecanı gerekli bir alaycılıkla birlikte içtenlikle duymayı biliyordu. Gotye ressam olmayı düşlediği gençliğinde Nerval'e komşu oturduğu Louvre'a yakın Duayen çıkmazının, Balzac'in mezara benzettiği boş evlerinin ve Saint Thomas du Louvre Kilisesi'nin yıkıntılarını geceleri ay ışığında çok çekici bulurmuş. Bugünkü Beyoğlu'ndaki otelinden Galata'nın tepesinden sahile Haliç'e inen Gotye, kayıklardan yapılmış köprü dediği 1853'teki Galata Köprüsü'nü geçtikten sonra un kapanına, kuzeybatıya, şehrin mahallelerinin içine doğru Fransız rehberiyle birlikte girmiş ve bunu labirentin içine daldık diye kuvvetle anlatmış. Uzaklara gittikçe yalnızlıklarının arttığını ve hırlayan köpeklerin kendilerini takip ettiğini yazmış. Boyaları dökülmüş, ahşabı kararmış, yıkıntı halindeki ahşap evlerle, kırık dökük, kör çeşmelerle, damı çökmüş, bakımsız türbelerle karşılaştıklarını her okuyuşumda, çocukluğumda bu yerlerde babamın arabasıyla gezerken gördüklerimin 100 yıl önce de yerlerdeki parke taşları hariç aynı olduğunu düşünürdüm. Karanlık yüzlü, yıkıntı halindeki ahşap evlere, taş duvarlara, boş sokaklara, mezarlıkların tamamlayıcısı servilere tıpkı benim gibi güzel göründükleri için dikkat etmiş Gotye. 100 yıl sonra gençlik yıllarımda kendi kendime gezerken şehrin batılılaşmamış yoksul mahallelerinde göreceğim ve 30 yılda yangınlar ve betonlaşmayla yok oluşuna acıyla tanık olacağım bu manzara onu yormuş ama bir sokaktan ötekine, bir meydandan diğerine ilerlemeye devam etmiş. Ezan ona benim çocukluğumdaki gibi bu mahallelerde sanki kendi kendilerine sessizce yıkılmakta olan kör, sağır, dilsiz evlere sesleniyormuş gibi gelmiş. Sokaklardan tek tük geçenleri, bir ihtiyar kadını, taşların arasında kaybolan bir kertenkeleyi ve kendisinden 2 yıl önce Flaubert ile İstanbul'a gelen Duchamp'ın bir sulu boya resminden çıkmış gibi görünen 2-3 çocuğun kör bir çeşmenin yalağına taş atışlarını bu manzaraya çok uygun bir zaman duygusuyla seyretmiş. Karnı acıktığında şehrin öte yakasındaki lokantaların, dükkanların eksikliğini hissetmiş ve benim çocukluğumda ve 150 yıl sonra da ben bunları yazarken bütün betonlaşmaya rağmen ara sokakları renklendirecek olan dut ağaçlarından kopardıklarını atıştırmış. Yıkıntı haline rağmen şehrin yaşayan yanına, mahalle hayatına benzer dikkatleri Rum mahallesi Samatya'da ya da şehrin getosu dediği Yahudi mahallesi Balat'ta da göstermiş. Balat'ın evlerinin cephelerini cüzamlı, sokaklarını kirli ve çamurlu, Fener'in Rum mahallelerini ise daha bakımlı bulmuş. Ama bütün bu gezintiler sırasında Bizans'tan kalma bir duvarı, bir büyük su kemerinin parçasını sokaklar, evler, ağaçlar arasından gördükçe taş ve tuğlanın kalıcılığından çok ahşabın geçiciliğini hissetmiş. Bu yorucu, sarsıcı gezintilerin ve bütün kitabın en içe işleyen yanı Gotye'nin şehrin bu uzak ve ücra mahalleleriyle Bizans'tan kalan duvarları arasında yürürken hissettikleri. Gotye, şehir duvarlarının kalınlığını, gücünü, devrilmiş hallerini, çatlaklarını, zamanın onları ağır ağır yiyip tüketişini okurla çok iyi paylaşıyor. Bütün bir kule boyunca aşağı inen çatlaklar, ki çocukluğumda bunlar beni korkuturdu, devrilip düşmüş, yan yatmış kule parçaları, çatlakların arasında yeşeren otların ve kulelerin tepesinde boy veren incir ağaçlarının çarpıcılığı ile bütün bu yarı yıkık duvarların uzandığı bölgelerin kimsesizliği, kenar mahallelerin, yoksul semtlerin sessizliği. Bu ölü duvarların arkasında yaşayan bir şehir yattığına inanmak güç diye yazmış Gotye. Ve şehrin kenar mahallelerinde, yoksul ve ücra semtlerinde yaptığı bu uzun yürüyüşün sonunda Gotye, dünyanın başka herhangi bir yerinde bir yanı yıkıntılarla, diğer yanı mezarlıklarla kaplı bu 3,5 millik yol kadar melankolik başka hiçbir yürüyüş güzergahı yoktur, demiş. İstanbul'un hüzünlü bir şehir olduğunu başkalarından işitmek beni niye bu kadar mutlu ediyor? Bütün hayatımı geçirdiğim şehrimin bana verdiği duygunun hüzün olduğunu okura iyice anlatmak için niye bu kadar gayret ediyorum? Son 150 yılda 1850-2000 arasında İstanbul'a hakim olan ve şehrin çevresine yaydığı temel duygunun kaçınılmaz bir şekilde hüzün olduğundan şüphem yok hiç. Anlatmaya çalıştığım şey, bu duygunun bir kavram olarak keşfi, ifade edilmesi, seslendirilmesi ve bunların itibarlı Fransız şairlerince ilk yazılmış olmasının sonuçları. Neden Gotye ile özdeşleştirdiğim Batılıların benim şehrim, İstanbul'un hayatı ve özellikleri konusunda düşündükleri benim için, şehir için bu kadar önemli bir konu oldu hep?